Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, muhterem Erkam TV izleyicileri, yeni bir programla, yeni bir sesle, yeni bir solukla huzurlarınızdayız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, programımız kültürden irfana. Kültür gözüyle bakacağız, irfan gözüyle bakacağız. Gündelik olaylarımızı, gündemimizi, hali hazırda meydana gelen olayları kültür gözüyle, irfan gözüyle yorumlamaya çalışacağız. Bu anlamda çok kıymetli bir konuğumuz, bir programımızın aslında sunucusu, yorumcusu olacak. İnşallah bundan sonraki programlarda da beraber olacağız. Kıymetli abim, değerli insan Abdurrahman Topbeş Bey ile beraber olacağız. Bu yorumları beraberce yapmış olacağız. Tekrar hepiniz hoş geldiniz diyerek ben sözü Abdurrahman Bey'e bırakmak istiyorum. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok şükür sizler iyisiniz.
Hamdolsun, Allah razı olsun. Daha önce birçok programa katıldınız. Fakat bir de Erkam TV izleyicilerimiz için, Erkam Radyo dinleyicilerimiz için kimdir Abdurrahman Topbaş tam olarak hem irfan gözüyle hem kültür gözüyle baktığımızda?
Evet, teşekkür ederim. İnşallah hayırlara vesile olur.
İnşallah.
Şöyle diyeyim, tabii irfan, kültür ve medeniyet peşinden gelen, onu eklemek lazım. Hı hı. Köken olarak İç Anadolu'dan İstanbul'a bir medeniyet merkezi sayılan, Konya'dan İstanbul'a göçmüş tüccar bir ailenin, genellikle birkaç tane de hoca var geçmişimizde.
Zengin bir kültürden zengin bir medeniyete,
evet,
gelmiş
böyle bir şeye geldik ve esasında böyle bir ortamda doğdum, büyüdüm. Üsküdar'da. Üsküdar'da çok ilginç bir yerdir. Siyasi olarak, kültürel olarak, dini olarak.
Sosyoekonomik olarak.
Sosyoekonomik, evet. Hı hı. Burada ekonomikten kasıt ticareti kastetmiyorum. Hı hı. Lojistik geçiş yolları, güzergah itibariyle işte, hı, bütün iletişim, birinci köprü, Marmaray, Avrasya, vapurlar gibi.
Kıtaları birbirine bağlıyor.
Evet, kıtaları birbirine bağlayan böyle bir ilginç bir ilçe. Böyle bir ilçede doğdum. Hem dindar ve tüccar bir aile, ki eskiden çok azdı bu. Hem de efendim söyleyeyim, edebiyat, tasavvuf ve dini ilimlerin, neşvenin konuşulduğu bir ortamda büyüdük. Genellikle ticaretle uğraşmış olsak da şimdi şöyle geçmişe doğru baktığımda babamların, dedemlerin veya eve gelen giden veya benim girip çıktığım yerlerde 20, 25, 30, 35 sene önce duydukları mesasında çok ciddi bir altyapı oluşturmuş. Ve şu an o altyapıyı kullanıyorum, farkında olmuyor insan o an ama, hı hı, herhalde buna da işte kültür diyoruz. Yani bir kültür bir birikimdir. Hı hı. Ve o kültürü de tabii irfanla yoğurmak. İrfan da bizim Anadolu topraklarındaki ruhi varlığımızı kavramsal olarak anlatabileceğimiz şey irfandır.
Evet.
Çünkü şöyle bir şey var. Malum İslamlaşma, Emevi, Abbasi dönemi dahil, hı hı, Mezopotamya hattında duruyor. Yani bugün işte Diyarbakır, Urfa hattına geliyor Müslümanlar ve orada duruyor. Anadolu'nun Müslümanlaşması, doğudaki Müslüman Türklerin batıya doğru yürüyüşleriyle birlikte, bu sadece bir askeri, siyasi vesaire değil, aynı zamanda bu malum arka planında Horasan Erenleri, evet, diye genel olarak bilinen, hı hı, büyük bir irfan ordusu var. Tabii yüzyıllar süren bir akış bu. Hı hı. Balkanlara da devam ediyor. Hatta o kadar etkili olmuş ki mesela Balkanlar'da bir Arnavut köye gidiyorsunuz, dağın başında bir, hı hı, Bektaş tekkesi var. Orada Horasan Erenlerinden bahsediyor. Horasan Erenlerinden falanca şey. Hı hı. Ve mevcuttaki biraz değişime uğrasa da oradaki dede bile kendini Horasan Eren'i kabul ediyor. İşte bildiğiniz Arnavut yani. Boşnaklar'da da hakeza aynı şekilde yani. Hı hı. Bektaşi, Halveti, Nakşi fark etmez. Herkesin atıf yaptığı nokta orası. Demek ki böyle bir müthiş bir akım oluşmuş ve bu topraklarda Müslümanlaşma ve bu kültür yerleşmesinde, o irfan medeniyeti oluşmasında kesinlikle bu böyle bir hikaye var.
Evet.
Kendisine çok farklılıklar gösterebilir. Hı hı. Hatta kendi içinde böyle mücadele eden, takışan, birbirini beğenmeyen şey. Bu bir esasında bu kalite arayışıdır. Tip şeylere çok takılmamak lazım.
İrfan kaliteli mi oluyor? Zirvesi bu, kalitenin zirvesi mi oluyor?
Tabii şöyle, yani rekabet kalite getirir diye bir laf var ya. Yani ben senin şiirini beğenmem, sen benim şiirimi beğenmezsin. İkimiz de daha iyi şiir yazmak için gayret ederiz.
Peki irfan konusunda bir rekabete girmek gerekiyor mu? Yoksa doğuştan, ya da işin hamurunda mı var?
Ya işin hamurunda var.
Hamurunda var.
İşin hamurunda var ama tabii İrfan içerisindeki en önemli nokta erdem.
Erdem.
Yani kemalat. Onun kıvamı arttığında irfanın oktanı artıyor. Hani ben nasıl benzinlerde oktan vardır. Onun gibi daha böyle bir kıvam buluyor.
O zaman irfanın zirve olduğu nokta bir profesör mü olmak gerekiyor hocam? Profesör doktor olduktan sonra irfanın zirvesine mi yaklaşmış oluyoruz? Yoksa profesör olsam bile, irfansız olursam bu işin bir anlamı kalmıyor mu?
Yok, o akademik titir.
Titir ayrı o zaman.
Evet, titir ayrı ama irfan...
Profesör olup da irfansız olan da var sonuçta.
Evet, yani irfan başka bir şey. Kişilerde gördüğün, titirlerde değil. Kişilerde gördüğün ve hissettiğin, toplumun kabul ettiği bir özellik. Anadolu'da çok böyle bu tip insanlar gördüm. Gerçekten eğitim olarak alt seviye veya orta seviye eğitim ama bir irfan ve hikmet pınarı. Ve ilimde, akademiyada o insandan çok çok üsttekiler gelip ondan feyiz alıyorlar.
Alimin bir tanesi bir nehirden karşıdan karşıya geçecekmiş. Kalabalık bakmış, hocam niye geçmiyorsunuz? Gemi yok. Üstad öyle demiş. Koca profesör bekliyor. O sırada bir talebesi gelmiş. Efendim niye bekliyorsunuz deyince o da ya gemi yok, karşıya geçeceğim ama gemi yok demiş. Talebesi sağına soluna konuşa konuşa suyun üzerinden karşıya geçivermiş. Bizim profesör orada kalıvermiş. Ondan sonra demişler ki efendim nasıl olur böyle bir şey? Talebeniz geçti, siz buradasınız. Ben de anlayamadım. Vapur gelince gidip soracağım demiş. Vapur gelmiş, karşıya geçmiş. Talebesine yahu demiş ben senin hocanım. Suyun üzerinden yürüdün geçtin. Ama ben hocan olmama rağmen gemiyi bekledim. O da efendim demiş siz beyinleri besliyorsunuz. Ben kalplerden besleniyorum demiş. Galiba bu irfan dediğimiz olay eğitimle, beyinle veya işte orta üst seviye eğitimle değil, herhalde kalpten beslenmekle alakalı.
Kalbi bir kıvam, kolaylıkla da elde edilebilecek bir şey değil. Hal transferi, o hal yoğunlaşması diyebiliriz. Demlenme, demlenme tabimiz genellikle çay için kullanırız da.
Aslında kıvama gelmiş.
Evet, aslında kıvama gelme. Neyi kıvama getirmek? Kalbi kıvama getirmek. Kalp ne demek? Kalp Arapça bir tabirdir. Etimolojik olarak dönen demek. Yani her yana yatar. Sağda yatar, sola da yatar. İşte o kalbi dönüşünü kontrol etmek.
Çok doğru.
O bir irfani. Şu günde en çok muhtaç olduğumuz şey o. Belki kültür irfan ilişkisinde en somut örneklerden biri. Kültürümüzün arttığını ama irfanımızın artmadığı bir noktadayız.
Evet, aslında kültürümüz de belki bir anlamda...
İşte kültür artıyor diyelim, daha doğrusu kültürümüz değil.
Evet.
Bir kültür artıyor o...
Hangi kültür ama?
İşte neyse o. Evet. Yani bir kültür artıyor ama irfan...
İrfan yok.
İrfan yok. Yani biraz ben merkezli bir kültür.
Evet.
Mesela herhalde İstanbul'da 3-5 tane kalmıştır. Eski lokantalar. Eskiden lokantalarda perde olurdu, yarım perde.
Yarım perde.
Hiç... Böyle bir o gözle bak var birkaç yerde. Yarım perde nedir? Masada yemek yiyenin dışarıdan görülmeyeceği bir ortam oluşmasını sağlamak. Çünkü dışarıda karnı aç veya açlığı da geçiyorum. Hani can çekme diye bir şey vardır ya.
Evet,
bu parayla ilgili bir şey değildir.
Sonuçta, evet.
Bu parayla ilgili bir şey değildir. Cebinizde paranız olabilir ama çok aceleniz vardır. Geçiyorsunuzdur, gözünüz takılır. Yutkunursunuz. Yani belki lokantaya satın alacak paran olabilir ama o an orada...
O anda yok. Evet,
o an takılır. İşte bu irfani bir kültürdür.
Evet.
Ve bu irfani kültüre işte bize ait bir medeniyet çıkıyor oradan.
Evet. Üsküdar'da yetiştiniz. Çocukluğunuz orada geçmiş oldu. Birazcık o zamanlara gidersek, yani günümüzdeki bu konuşkanlığınız, bu kültürel birikiminiz, bu irfani geleneğinizin temelinde aslında Anadolu'nun birçok şehrinden ortak bir kültürün de emaresi var. Yani siz Üsküdar'da mı kazanmış olduğunuz bu kültür, yoksa Anadolu'dan gelen bir kültür mü, Konya'dan gelen bir kültür mü, Malatya'dan gelen bir kültür mü, nereden gelen bir kültürle siz bu kadar zengin bir dimağa sahip oldunuz?
Estağfurullah. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi baba tarafı öyle, tabii anne tarafında Güneydoğu da var. Siirtliler, onların da bir şecere ve aile geleneği, yine tasavvuf ilim yoğun yaşanmış bir ortamdan geliyorlar. Onların da tabii getirdiği bir etken olduğu kanaatindeyim. Hiçbir şey olmasa da biraz espri mahiyetinde yemek kültürü doğru olarak İç Anadolu ve Doğu Anadolu, Güneydoğu, çünkü rahmetli babaannemle Malatya mutfağını da öğrendik, tattık. Tabii şöyle bir şey var. Bu doğudan batıya doğru bir akış diye bahsettik ya. Esasında bu akış son yüzyıllarda artık durmaya başlamış.
Maalesef.
Ama yine o kalan köz bile bazı şeylerden beslenmenize bir altyapı oluşmasına yetiyor. İhtimaldir ki bu tip şeylerin etkisi var, ama şöyle tabii Anadolu'yu tam çözmem daha ileriki yıllarda oldu. Çünkü genellikle biz İstanbul'da yaşadık ama hep Anadolu'dan, özellikle Mustafa Efendi hayattayken çok gelen giden ziyaretçiler ve tabii biraz da gerçek bir hayattı o zamanki. Şimdi gençlere biraz latife takılayım. Şimdi Zoom'dan bir araya geliyor. O zaman gerçekte bir araya gelinirdi.
Çok doğru.
Yani Konya'dan, Kayseri'den, Erzurum'dan falan yerden çıkan bir insan buraya gelir. Tanıdığın evinde kalır veya sizin evinizde kalır. Herkes evini alır. Çünkü o zaman otel kısıtlı. Bir de misafiri otelde yatırmak falan ayıp.
Ayıp karşılanırdı.
Evet, ayıp karşılanır. Lokantada yedirmek ayıp. Hatta her hanımefendi iyi bir aşçıydı. Gelene güzel yemekler yapılır ve evde ağırlanır. Akşam da evin bir odasında o misafir yatar. Herhalde şimdi öyle bir şey olsa çocuk der ki ya bu nereden çıktı, benim keyfim bozuldu. Ben PUBG oynayacaktım, oynayamadım falan. O birkaç saatte keyfinin bozulmasını dertlenirler.
Aslında belki can damarı bu. Yani biz kültürümüzden niye vazgeçtik? Bizim keyfimize uymadığı için. Batı kültürüne doğru niye yaklaşıyoruz? Çünkü nefsimize daha çok uyuyor. Ama eleştirmek bir tarafa, biz de o tarafa doğru kaymış oluyoruz. Eleştirmek belki bir çare olacak mı? Olmayacak. O kültüre adapte olmak mı gerekiyor? O da ayrı bir hengame. Ama kendi kültürümüzden uzaklaşmanın nedenlerinden bir tanesi keyfimizin bozulması. Yemek olayından bile gitsek. Yemek çünkü insanın psikolojisini etkileyen bir şeydir. Günümüzde bir Facebook kültürü artmaya başladı. O bile insanlarda ye ve harekete geç. Ye ve harekete geç güdüsünü oluşturuyor. Dolayısıyla eskiden yemekler bir arada toplu olarak yenilirdi. Ondan sonra misafire ikramlarda sınır yoktu. Bu gibi bir pencereden baktığımızda siz geçmişteki değişim, günümüze gelen belki kültürden izler. Neler var sizde?
Şimdi şöyle bir hani kanayan yara diyebileceğimiz bir konuyla başlayayım. Bu haz ve hız gençler meselesinde bir üst kuşak, yani benim de içinde bulunduğum kuşağın, onlara yönelik ciddi bir böyle suçlama, kızma, efendime söyleyeyim, daha edebi tabirle tedip etme, eleştirme üzere bir yaklaşım var. Onların da dijital çağdayız artık. Postmodernizm, hatta post-truth da gidiyoruz. Yani sen de işte bizimki de konuşuyor. Beni anlamıyor. Tamam. İdare edelim gibi. Herhalde insanlık tarihi içerisinde kuşaklar arası geçişteki en sert dönemlerden bir tanesi. Yani binlerce yıllık insanlık geçmişinde, geleneğinde bu kadar sert geçişin olduğu bir dönem. Yani şu an dede, baba, oğul veya nine, anne, kız arasındaki pergelin bu kadar açıldığı bir dönem herhalde olmamıştır.
Evet. Dede elektriği görmemiş, torun teknolojinin en son halini kullanıyor ve ikisi belki bir arada...
Torun internetsiz yaşayamamış.
İnternetsiz yaşayamamış,
diyor. Yani dede elektriğe şükrediyor. Şimdi şöyle, burada bir orta yol bulunması lazım. Hepimiz, ben de dahil, zorlanıyoruz burada. Çocuklar da zorlanıyor. Yani bir biz böyle bir suçlama usulü geliştirmişiz ve nasihat etme sürekli. Bizim zamanımızda var ya filan diye. Onlar da sizin zamanınız da geçti bitti arkadaş, bana gelecekten bahset. Gibi bir böyle, ve bu çok travmatik noktalara gelen bir savrulma var, bir çarpışma var. Tabi burada kültür önemli bir noktada duruyor. Bunu inşallah taşınırsa, ayrıca konuşuruz. Evet. Ayrıca konuşuruz. Hı-hı. Ama burada anne babalar haklı, çocuklar da haksız değil. Evet, kesinlikle.
Siz çocuklardan yanasınız.
Yok, ben her iki taraftan da yanayım ama çocuklardan bir tık daha yanayım. Çünkü şimdi şu an Ağrı Dağı'nın tepesindeki köydeki çocukla Kaliforniya çölündeki barakada oturan çocuğun iletişim kurması saniyeler sürüyor.
Evet.
Şimdi böyle bir çağa gelince böyle klasik nasihatler, şunlar bunlar filan sadece ebeveynler kendini tatmin ediyorlar. Ama burada esasında işte irfan burada devreye giriyor. Yeni bir irfan modeli ortaya koymamız
lazım.
Evet, yeni bir irfan modeli ortaya koymak lazım. Çünkü insan realitesi değişmiyor. Bakın demin çok teknolojik bir yani 50 yıl öncenin, 100 yıl öncenin insanlar için, belki 40 yıl öncenin insanlar için mucize sayılabilecek bir şeyden bahsettim. Ağrı Dağı'nın tepesindeyle Kaliforniya çölünün iletişimini. Ama bu bizim artık realitemiz oldu. Esasında iki insan da, oradaki insan da, buradaki insan da bir gönül dünyası, bir ruh dünyası var. Ve bu ruh dünyasının dinginleşmesi için ikisinin de irfana ihtiyacı var.
İrfana ihtiyacı var ama konuşmuyorlar o anında. Şimdi şöyle, onca telefon direğine ve onca işte Wi-Fi ağlarına, onca ekranlara, onca iletişim imkanına rağmen insanlar gün geçtikçe daha çok kendi içlerine dönüyorlar. Asıl problem burada. Yani aslında anne babalar olarak da çocuğa vermek istenen şey bir irfan, bir kültür. Çünkü atadan öyle gördük, dededen öyle gördük, babadan öyle gördük. Hep bir şeyleri taşıyarak geldik. Kültürü taşıyarak geldik. Elimizde kutsal bir hazinemiz var. Kültürümüz, irfanımız, mirasımız var. Biz bu mirasımızı çocuklarımıza vermek istiyoruz ama çocuklarımız onu almak istemiyorlar. Yani almak istemiyor çünkü taşımak istemiyorlar. Fakat onun da çocuğu olduğunda, torunlarımız olduğunda vereceği bir şeyler olması gerekir. Şu anda, şu anki neslin elinde o kültür, o miras yok.
Kesinlikle haklısınız. Belki vermek istediğimizi doğru bir metotla sunma problemimiz var. Bunun üzerine biraz
konuşmak,
kafa yormak, fikir teatisi yapmak. Biraz burada ilim ehline iş düşüyor. Her dönemin farklı meydan okumaları, farklı riskleri, sıkıntıları var. Bu döneminde böyle.
Ama yani, ilim ehli dediniz, ilim ehli de şu anda irfandan yoksun. Yani ilim ehli dediğiniz tarzda profesörse, çocukla nasıl iletişime geçelim dediniz de irfandan yoksun öneriler gelmekte.
Çünkü işte irfan yerine pozitif bilimin getirdiği irfanımsı şeyler var. Bu da olmuyor.
Olmuyor.
İrfanımsı şeyler olmuyor.
Evet.
Yani şu an niye toplumda intihar arttı? Ben size söyleyeyim. Hani yaş itibariyle siz de hatırlarsınız. 30 sene önce bizim gazetelerde, özellikle sağ tandanslı gazete ve dergilerde sık sık işte Avrupa'daki intihar oranlarını yazardı.
Evet.
Şimdi aynısı buraya geldi. Normal. Yani şu an Türkiye'deki yaşayanlar normal. Niye? Çünkü o zaten hani Batı medeniyetinin oluşturduğu bir kültürel hegemonya buraya geldi. Getirildi.
Evet.
Biz getirdik. Artık ne olduysa burada kimse bu olaydan
suçlu aramıyor. Evet.
Yok, temiz olan kimse de yok.
Evet.
Onu hepimiz da söyleyeyim. Tabii. Kesinlikle öyle topu yan arsaya atmak gibi bir şeye kimse girmesin. Bu bir genel bir problem. Avrupa'da peki insanlar niye intihar ediyordu? Belki şimdi ediyorlardır gençler. Çünkü ruhi bir boşluk var.
Evet.
Şimdi o buraya geldi. Buradakiler şey yapıyor. Bakıyorsun çocuklara gerçekten bir ruhi boşluk çekiyorlar. Kimi de intihar etmemiş ama intihar gibi işte hap bağımlısı şudur budur filan. Altında hep bu var.
Yani, bu ruhi boşluk var.
Kesinlikle. Hatta buradan da bir de sektör çıkmış durumda. Yani terapi, işte psikoloji, pedere vesaire, uzun bir sürü branşlar, yan branşlar filan. İnsanın ruhunu tedavi etmek, tamir etmek üzere. Ama bizim varlık olarak, ontolojik olarak biz zaten yüzyıllardır bu geleneğin içerisindeyiz ve bu işi yapıyoruz. Ama demek ki yaptığımız işte bir şey oldu da şu an müşteri yok.
Evet.
Ama müşterin Bir yandan da irfana ihtiyacı var. Mesela Türkiye'de çok tartışılan bir konu. Tasavvuf, tarikat vesaire uygulamalar, evet, şunlar bunlar filan. Ama bir taraftan bakıyorsunuz daha seküler pek çok grup çıkmış vaziyette. Başta Mevlana olmak üzere irfan geleneğimizin temel taşları, hı hı, piriler üzerinden bir bilinçaltı temizleme, böyle bir takım şeyler diyorlar.
Bilinçaltı temizliği.
Evet filan. Ya bu esasında yani ruhunu dinlendiriyorsun. Hı hı. Yüzleşiyorsun. Hı hı. Geçmişte yapılan çilehane nedir? Toplumdan tecrit oluyorsun. Hı hı. İşte 3 gün, 5 gün, 10 gün, 40 gün neyse her yolun ayrı bir metodu var, pratiği var. Kendinle yüzleşiyorsun. Yaradan'la olan ilişkini, kendinle ilişkini, çevrenle ilişkini sorguluyorsun.
Burada o bizim sırada çilehanemiz var.
Evet.
Bence bir programı ona ayırabiliriz aslında. Güzel. Orada da çilehane. Doğru, aslında ruhu arındırmış oluyoruz.
Tabii
ama
yani
şimdi
orada, evet, psikolog para vererek yaptığın, evet, evet, işi o an duvarla, hı, onu çözüyorsun, dertleşiyorsun, darlanıyorsun. Hı hı. Ama darlandığın halde oradan çıkmıyorsun. Hı hı. Ta ki o kıvama gelip işi çözene kadar. Esasında çileyi çeken ruh. Hı hı. Ruh çileyle kıvam oluyor. Bu hep böyledir ama.
Evet.
Yani çilesiz hepimizi dünyaya getiren analarımız dahil
çile çekmişler.
9 ay çile çekiyorlar.
Ama ruhun da şöyle bir tabiri vardır. Bedeni olarak nasıl ki şu anda 35-40'lı yaşlardayız. Ruhumuzun da aslında 35-40 yaşında olması lazım. Belki günümüz gençliğindeki problem şu. Biz günümüz gençliğini yağlarla, ballarla besliyoruz bedeni olarak. Belki 18-19 yaşlara getiriyoruz. Ama ruhları henüz daha çocuk, sıfır. Belki bir yaşında bile değiller. Dolayısıyla istekleri mantıksız, belki istekleri ani, değişkenlik gösteren bir şekilde istekleri oluyor. İnsanın ruhuyla beden yaşı ne kadar çok birbirine yakınsa olgunluk o kadar iyi oluyor. Dolayısıyla bizim günümüzde çocuklarımızın ruhları aslında şu anda çile çekiyorlar. Yani kendileriyle baş başa kalacakları bir çilehane gibi bir meydan olsa, ruh kendini bir ifade etse, çektiği acılardan bahsetse, yani çocuklarımız vicdanının sesini duyar hale gelseler neler söyleyecek belki ruh. Ama çocuklarımıza bir şey söylemeye de gelmiyor. Siz de belki şey yapıyorsunuz
işte
ama
şöyle,
yani
şöyle ufak şeylerden bir dert üretiyorlar şu an. Ben onlara da buradan bir mesajımız olsun. Hmm. Ufak şeylerden dert üretiyorlar. Ya ufak şeyden dert ürettin mi bir sektörün müşterisi oluyorsun. Hı hı. Antidepresan ve psikolog sektörünün müşterisi oluyorsun.
Evet.
Çünkü artık her şeyden bir dert üretiyorsun. Bir süre sonra antidepresan kullanmaya başlıyorsun. Yok doğalıydı, sentetiydi vesaire. Onlar işin başka bir tarafı. Fark etmez. Hı hı. Sen artık o noktaya girmişsin. Şimdi ergen psikoloğu var vesaire var. Evet. Eskiden de belki bunlar vardı ama çok azdı. Hı hı. Ama şimdi sürekli her şeyle dertlenen bir noktaya, evet, geldi. Buna çözüm kim bulacak? Ebeveynlerle çocuklar birlikte bulacaklar. Hı hı. Sadece birisinin elinde olan bir şey değil. Çünkü bizim zamanımızdaki gibi ebeveyne tabi, onun dediğini yönlendirmesine sözünden çıkmayan bir nesil yok. Hı hı. Bunu da görelim. Ama ortak akıl burada devreye girip, hı hı, bir kıvam bulmak lazım. Suçlamaya da hiçbir yere
tabii ki
varamayız.
Tamam.
Yüzleşeceğiz ve demleneceğiz.
Peki, demleneceğiz.
Oradan bir kıvam çıkacak. Üzülmenin çok da kötü bir şey olmadığını yeni nesil görmeli. Üzülmek, konforunun bozulması, hı hı, bazı yapmak istediklerini yapamamak, hı hı, çok da kötü bir şey
kötü
olmadığını.
Bir şey değil.
Yani çünkü bunu herkes yaşamış. Geçmiş,
evet, evet,
toplum hepsi yaşamış. İşte sabır kelimesinin, hı, anlamı. Ve bu da belki hani bu konuyu böyle nihayete erdirecek bir cümle olarak, zaten şu an dünyanın içinde bulunduğu gidişat bu noktaya doğru gidiyor. Kıymetli gençler, siz isteseniz istemeseniz de dünya bir daralma, bir sıkılaşma içerisinde. Bu Türkiye için değil, sadece her taraf için. Ha kimi yerde basınç daha az, kimi yerde daha fazla ama fark etmiyor. Şu an keyfinize göre takılma, kariyer planlamalarının çok zor olduğu bir döneme geldi. İçinde bulunduğunuz dünya işte gördüğünüz gibi allak bullak bir dönemde.
Tükeniyor artık yavaş
ve
yavaş.
Ve kısa sürede de toparlanmayacak.
Evet.
Toparlanıyor diyen tabiri caizse en hafif, evet, tabiriyle yalan söylemiş olur, aldatmış olur. Yani
giderek
önümüzdeki
daha, evet,
önümüzdeki çok yıllar doğru, bir eskilerin tabiriyle bir hercümerç, yeni tabirle bir kaotik bir dönem bizi bekliyor. Onun için yani böyle çok kendinize düşkün formdan çıkın. Artık hayatta huzurlu bir şekilde ben nasıl yaşarım? İşte benim iyi evim, iyi arabam, iyi tabletim, iyi şuyum, iyi buyumdan ziyade ya ben hayatta nasıl kalabilirim? Eğitimimi devam ettiririm, ilişkilerimi yönetirim gibi bir noktaya doğru gidiyor, gidecek de daha tam fark etmiyorlar şu an.
Evet.
Çünkü yani pandemi sonrasında işte yaklaşık bir buçuk yıllık bir şeydeyiz, sallantıdayız ama bu sallantı devam edecek.
Edecek. Dünya kaynaklarının tüketilmesiyle alakalı bir site var. Orada her ülkenin o yıl hangi kaynağı ne kadar tükettiğiyle alakalı veriler var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Mayıs 2022'de artık 2022 yılının bütün kaynaklarını tüketmiş. 2023'ten yemeye başlamış. Türkiye'de 20 Temmuz'da falan galiba bitirdi. Artık biz de 2023'ten yemeye başladık. Bu gidişte 2023-2024 diye yemiş olacak. Kaynaklar tüketmiş olacak gençlerimiz. Ondan sonra torunlar sağa sola baktıklarında nasıl atalarımız varmış diye dönüp belki bize doğru bir sorgulamaya doğru gidecekler. Biz burada bu programın gayesini açıklamış olalım. Yani aslında olağan günlük olaylara aslında çok da tehlikeli değil, çok da zararlı değil. Bir de buradan bak demeyi belki tavsiye etmek, kültürümüzü ve irfanımızı bir nebze olsun genç limalara, ondan sonra bizi izleyenlere, dinleyenlere bir nebze olsun tattırabilmek. Bak o kadar acı değilmiş, lezzetliymiş dedirtebilmek
evet,
inşallah.
Yani hani o klasik bizim derviş geleneğimizde evet. Eyvallah var ya, evet. Onu yapabildikleri anda evet. Hayattan büyük keyif alacaklar. Okulun taksitini ödeyemedi veya şu okulu kazanamadı, o okulu kazandı. Ya bir alt okul ama falan oradan böyle 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük stresler üretmeyecek.
Evet.
Ya ne yapalım, nasip buymuş hu diye bir davranışta bulunursa rahat edecekler. Ha bu şu mana çıkmasın. Hiçbir gayrette bulunmayalım. Ne gelse razı olalım. Böyle tamamen hayattan yaşam sevinci bitmiş. Asla onu kastetmiyorum. Ama kariyer basamağında bir adım daha atamadım diye antidepresanla buluşmasınlar. Buluşmamalıyız, buluşturmamalıyız.
Evet.
Ya sabret. Belki bir sene sonra, belki ilk sene sonra sonuçta el hayru fima vaka, yani olan da hayır vardır. Bir kültürümüz var, bir medeniyetimiz var. İşte bu irfan kıvamı. İnşallah böyle bir irfan kıvamına
inşallah
gelecekler ama bu medeniyet kodlarımızı, kültürümüzdeki bu irfani bakışı yakalayabilirlerse.
İnşallah.
Ama ben tekrar ailelerle çocuklar arasındaki ilişkide bu geleneği aktarmada bir metot sorunu yaşanıyor. Lütfen.
Bunu da konuşabiliriz.
Çocuklar da, büyükler de şöyle aynayı birbirlerine tutsunlar. Biz nerede hata yapıyoruz diye. Çünkü bu iki taraflı bir şey, tek taraflı değil.
Eyvallah.
Ama o kıvam yakalandığında evdeki huzurun
evet.
tadı hiçbir şeyde yok.
Eyvallah.
Ne baklavada ne kebapta.
Evet. Peki. İnşallah ileriki programlarda bunların hepsine değinmiş olacağız. Bu ilk programdı. Kıymetli dostlar, Abdurrahman Bey ile beraberdik. Bundan sonraki programlarda da gündelik olaylarımıza çok gözümüzde büyüttüğümüz, küçülttüğümüz, önemsemediğimiz, çok aşırı önemsediğimiz olaylara hem irfan gözüyle hem de kültürümüz gözüyle bakmış olacağız. İnşallah bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.